Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da.
Sohbetlerinden merhaba. Türkiye ekonomisi açısından yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yeni haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta dikkat çeken verilerden bir tanesi dış ticaret verileriydi. Burada her ne kadar ihracatta dikkat çekici bir yükseliş olsa da özellikle ithalat cephesindeki artış bunu gölgede bıraktı ve ticari açık artmaya devam ediyor. Dolar kurundaki artış, Merkez Bankası'yla sanayiciler arasındaki gerilim önemli başlıklar arasındaydı. Türkiye ekonomisinde ne oluyor? Bizi ne bekliyor? Bu hafta ekonomi sohbetlerinde doktor ve aynı zamanda programlar da yapan Bulduğu aslında her mecrada Türkiye'de ne olduğunu, ne bittiğini bize sarih bir biçimde anlatmaya çalışan Doktor Murat Kubilay ile birlikteyiz. Murat merhaba, hoş geldin.
Selamlar, hoş buldum.
Murat, istersen dış ticaret verilerinden başlayalım. Aslında Eylül ayında Merkez Bankası'nın o faiz değişikliği kararı biraz da buraya hazırlık için bize söylenmişti iktidar tarafından. Rekabetçi kura geçeceğiz, TL değerlenecek, TL değer kaybedince daha çok mal satacağız ve o açığımız biraz kapanacak diye. Ama gelen veriler, Temmuz verileri pek öyle olmadığını gösterdi. Rekor kırıldı, kırılmaya devam ediyor. İhracatta %13'lük bir artış varken ithalattaki artış %40'ları bulmuş durumda. Ne oldu burada? İşlemedi mi o formül? Niye böyle oldu?
Şimdi orada bir hata oldu, bir de şanssızlık oldu. Hata şuydu, rekabetçi kur denilebilir. Uzun vadede istenileni vermez ama kısa vadede iktidar için hedeflediği alanı açabilirdi. Fakat burada risk primini arttırmadan, sermaye kaçışına yol açmadan kuru değersiz hale getirmek gerekiyor. Hatırlayalım, yaklaşık bir yıl önce, hatta işte 8-9 ay önce dolar kuru 8,5 seviyesindeyken hızlı bir şekilde 9,60'a kadar gelmişti ve sonrasında kur atağına dönüşmüştü ve öyle benzersizdi ki 18 lirada ancak soluğu alabilmiştik. Şimdi siz normal koşullar altında daha rekabetçi bir ekonomi, Türkiye bu kadar ithalat yapmaması lazım, bunun yolu da toplumu örtülü bir şekilde fakirleştirmek ve bu esnada ithalatı kısmak diye bakarsanız kulağa hoş gelmiyor ama zaten bunu siz yapmasanız da dışarıdan yetine döviz gelmediği zaman kur artık bunu kendisi kendine yapıyordu. Bir denge sağlayabilirdiniz. Ne yapardınız? İşte 9,5 liraya kuru çekerdiniz. O yetmezse 10 liraya, 10,5 liraya. Hani Merkez Bankası birazcık piyasadan döviz almaya başlardı. Piyasanın genel talebiyle birlikte Merkez Bankası alınca kur hafif hafif yukarı giderdi. Böylece Merkez Bankası rezervleri düşmezdi ve bu esnada kur da ondan istediği yere gelirdi. Bunun bir enflasyonist bir sonucu olurdu ama işte o asıl enflasyonu sarmala döndürmeden önce de seçimleri yapar, kendi dönemimizi uzatmaya çalışırdınız. Hani daha çok iktidarın kafasındaki sistem buydu ama bunu işte nas diyerek, işte bu faizler ben oldukça inecek diyecek, nereye kadar inecek, niye inecek, bu yöntem başarı kazanmış mı? Hiç bunları tartışmadan, işte arada bir Çin, Japonya, Kore deyip sonra bize özgü Türkiye deyip devam ettirerek, neden %19'dan başladı, niye %14'ten bittiği anlaşılamayan bir şekilde gerçekleştirildiği için hem kur şoku çok büyük oldu, hem geri adım atmak yerine kur korumalı mevduat uzun vadede daha büyük riskler alındı ve böylece de istedikleri hedefe varmak en baştan oldukça zor hale geldi. Hatta öyle ki unutuldu ama Ocak ayının sonlarında biz sanayiye doğalgaz vermeyi de başaramamıştık. Yani öyle bir tedarik hatası yapılmıştı ki şimdi siz üretim diyorsunuz, ihracat diyorsunuz. En temel girdiği bile sağlayabilmeyi başaramıyorsunuz. Dolayısıyla böyle sakatlıklar vardı. Ama bütün bunlardan öte ikinci büyük şoku yani ne kadar beklendiği şüpheli ama İşte Rusya'nın Ukrayna'ya olan askeri müdahalesi oldu. Bununla birlikte Türkiye'nin aylık 3-4 milyar dolarlık kömür, doğalgaz ve petrol faturası 7-8 milyar dolara çıkınca sistem sıkıntı yaratmaya başladı. Düzenli olarak 8-9 milyar dolarlık dış ticaret açıkları vermeye başladık. Turizm de henüz beklendiği kadar da iyi gitmedi. Turist sayısında 2019'a hala ulaşamadık. Gelir de biraz daha yüksek ama bu daha çok Avrupa'da yapılan pandemi sürecindeki bireylere yapılan ödemelerin yaratmış olduğu varlıktan ve bir önceki yıl turizm harcaması pandemiden ötürü yapamayıp paralarını bu yıla biriktirip daha çok harcamalarından gerçekleşti. Evet. Yani döviz geliri de öyle. Belki 2019'u biraz şimdilik aştı ama o iktidarın beklediği gibi 40 milyar dolara kadar da gitmedi. Ve şu ana kadar da gidecek gibi değil. Zaten sezonun 2-3 aylık bir kısmı kaldı. Haliyle böyle bir ortamda tabii Türkiye doğal olarak bu kadar büyük bir döviz kurundaki artışa rağmen, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen istediği döviz tasarrufunu sağlayamadı. Süreç başka açılardan da kötü yönetildi. Yanlış yerlerde kur durdurulmaya çalışıldı. İşte önce 13,5 seviyesinden, sonra 15 seviyesinden. Evet. Ciddi döviz satışları gerçekleşti. Şimdi günümüzde 18 seviyesine varmasın diye yine büyük satışlar yapılıyor. Bu esnada Türkiye hala cari açık görüyor. Üstelik bu kur seviyesi de dış dengeyi sağlayabilecek durumda değil. Yurt dışından ne olağan bir şekilde sıcak veya soğuk parayı getirmeye başardılar, ne de ikili ilişkiler çerçevesinde düşünüldüğü kadar Körfez bölgesinden veya Rusya'dan büyük paralar geldi. Arada söylenilen ve bir şekilde gelen veya gelmesi taahhüt edilenler hep beklentilerin veya Türkiye'nin ihtiyacı olanların altında kaldı. Hâlâ ne oldu? Biz her ne kadar sorumlu, suçlu insanların dövize talebi olarak gösterilse, spekülatif amaçlar olarak verilse de esasında Türkiye'nin ihtiyacı olan dövizle, yani hakikaten ticaretini ve finansını sürdürmesi gereken dövizle bulduğu döviz arasındaki olumsuz farktan ötürü buralara gelmiş olduk. Şimdi ülkenin çok kısıtlı döviz kaynakları var. Bunlarla bu zorlu kışı geçirmeye çalışacağız.
Evet, siz aynı zamanda bu konuya da eğildiniz. Dış yatırımcı profili incelendiği zaman Türkiye'nin en azından Financial Times gibi gazeteler tarafından farklı bir kategoriye artık konulmaya başlandığını görüyoruz. Dış yatırım gelmiyor, dolarda bir sıkıntı var. Bu durumda bizi bir döviz kıtlığı bekliyor olabilir mi? Yoksa bu biraz fazla panik mi?
Şöyle, şu anda zaten yurt dışında konuşulan şu, pandemi artı Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji ithal eden, gıda ithal eden ama turizm gelirine beklentisi olup bunu uzunca süre 2 yıl kadar alamayan ülkeler birer birer ödemeler dengesi krize girmeye başladılar. İlk düşen Lübnan oldu. Zaten iç politik karışıklıkları da vardı. İkinci düşen Sri Lanka oldu. Şimdi de sırada Türkiye'nin olduğu konuşuluyor. Yine bu durumda yaklaşmış olan Mısır, Tunus ve Pakistan da var. Pakistan çeşitli yerlerden hem batıdan hem de Çin'den fon sağlamaya çalışıyor. Tunus'ta ciddi siyasi istikrarsızlık vardı. Son bir yılda orada bir anayasal darbe gibi bir durum, bizdeki 1980 anımsatan bir durum gerçekleşti. Hemen geri adım atıp bir IMF anlaşması yapma çabaları başladı. Benzer bir şekilde Mısır da bunu yapmaya çalışıyor. Hani böyle ve onlar geri adım attılar. Türkiye ise daha da ileri adım diyerek önce kur korumalı mevduat dedi. Arkasından Türkiye'nin ana finansman kaynağı Batı ile daha çok çatışmaya devam etti. Bir şekilde bu kaynağı içeride de sağlayamadı. Dışarıdan da beklediği paralar da gelmeyince, yani yerlerinde çıkarmış olduğu paralar da gelmeyince, yastık altına dönmeyince Türkiye'de maalesef bunun potansiyel olumsuz adayı oldu. Şu anda 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunun da notları yatırım yapılabilir seviyenin yaklaşık 4 seviye altında. C'nin ise 2 not üstünde, sadece 2 not üstünde. Üçünün de görünümü negatif. Yani 6 ay içerisinde bir not düşmesi de ihtimal dahil.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Tabii CBS'de söyleyelim, ondan sonra ben sorayım.
Tamam. Yani çok uç noktalara yükseldiği ve düştükleri saymazsak eğer 800'ün seviyelere oturmuş durumda. Zaten Türkiye'nin durumundaki normal iyi dönemlerinde bile 150-200'ün altı inmiyor. Türkiye en iyi dönemlerinde, sıcak en çok attığı dönemlerde bile rezervleri yetersizdi. Net rezervler hiçbir zaman 71 milyar dolar üstünü aşamamıştı ama şimdi eksi 54-55 milyar dolar olunca tabii ki çok daha kötü oluyor. Özetle biz döviz kurundaki artıştan öte ülkedeki döviz miktarını daha da derin bir sorun var. Döviz miktarında bir sorun yaşıyoruz ve bunun neticesinde döviz kıtlığına doğru gitme ihtimalimiz var. Zaten şu an hafif hafif yaşıyoruz. Bunun neticesinde sermaye kısıtlamaları gerçekleşiyor. CDS'lerden, kredi notlarından da bunu görebiliyoruz ve böyle giderse durum daha da tehlikeli hale gelecek.
Peki dediniz ki bazı ülkeler IMF'ye gittiler, onun altını çizdiniz. Bu durumda Türkiye, şimdi seçim yılına giriyoruz. Bunun hazırlıkları var. İşte kesenin ağzı açılacak deniyor, iktidar ağızlara bal çalacak deniyor. Bir IMF yolu görünüyor mu Türkiye'ye bu koşullar altında? Ya da ya gelen yeni hükümet ya da iktidar seçimi kazanırsa IMF'ye gitmek durumunda kalabilir mi? Giderler mi?
Şimdi öncelikle IMF'nin Türkiye ile anlaşma yapması için burada siyasi istikrarı görmesi gerekiyor. En son Arjantin'le çok büyük anlaşma yapmıştı. İktidar değiştikten sonra arkadan gelen daha sol hükümet bu koşulları kabul etmediği için büyük sorunlar gerçekleşti. Dolayısıyla bir yıl sonra değişebilecek bir iktidarda şu andaki bir iktidarla IMF yönetimi anlaşma yapmak istemez.
Evet.
İkincisi IMF'deki bu önemli karar alma süreçleri %85 oy çokluğuyla gerçekleşiyor. ABD'nin oy oranı %16,5. Yani fiili olarak tek başına veto hakkı var. Ve ABD Kongresi'nin S-400 yaptırımları nedeniyle almış olduğu katsayı kararlarıyla istese bile Türkiye'nin bir IMF anlaşması mümkün değil. Yani hem IMF yönetim için uygun şartlar yok hem de nihai kararı verecek ülkeler arasında ABD'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla masada Türkiye'nin ister lehine ister aleyhine olsun, ister IMF'yi beğenelim ister beğenmeyelim bir IMF yok. Diğer
Evet,
taraftan
bugüne kadar
henüz
çünkü Türkiye'de hani IMF ellerini kollarını açmış bekliyor da biz gitmiyormuşuz gibi görünüyordu. Ama siz diyorsunuz ki o kapı kapalı zaten ya da kapanmaya çok müsait. Hani hevesiniz kursağınızda kalmasın uyarısı gibi de oldu bu.
Tabii IMF'nin de sakıncalı tarafları var ama en azından şunu biliyoruz. Kalkınma politikaları için ideal olmasa da finansal istikrar sağlamada IMF bir avantaj veriyor ülkelere. Ve şu an Türkiye bunun uzağında. Kendi kendisine istikrar sağlamaktan çok daha da istikrarsızlığı artıracak politikalarda izleniyor. Şu ana kadar en küçük bir politikalarda geri adım görülmedi. Zaten böyle bir durumda bir sıkışma gerçekleşiyor. Yani ya döviz kurundaki artışı kabulleneceksiniz, ya döviz rezervi satacaksınız ki satılabilir çok bir şey kalmadı, ya olan politikalara geçip faiz arttıracaksınız, bunu istemiyorlar, ya o zaman sermaye kısıtlaması gideceksiniz. Ama sermaye kısıtlamaları da geçtiğimiz hafta gördük. İstanbul Ticaret Odası'nda, İstanbul Sanayi
İstanbul
Odası
Sanayi
düzenliyorum.
Odası ile evet.
Çatışmalara neden oldu. Yine birçok televizyona çıkan iş dünyası isimler bunu eleştirdiler. Hem üretim yapmamızı istiyorlar hem de bu ortamda bizim kredi kaynak kararlarımızı kesiyorlar diye. Tabii bunun nedeni de şu, yaratılan verilen her TL cinsi kredi belki ilk kullanıcı tarafı olmasa da dönüp dolaşıp ekonomide dövize talep olarak geliyor. Çünkü Türk lirasına inanç yok. Bu da hala kurda sürekli artış getirdiği için ekonomi yönetimi işine gelmiyor. Ama kimse de şunu sormuyor. Ya bu döviz niye gidiyor acaba? Hani o da sorulmayınca böyle sanki dışı kuvvetler yapıyormuş da gibi böyle komik bir yere doğru varıyor.
Evet.
Şimdi burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta şu, içinde bulunduğumuz alıştığımız yarı istikrarsız ortam sürdürülebilir değil. Yani işte böyle iki ileri bir geri gidemeyiz. Bu bir gecede şak diye bizi bir krize sokar. Bunlar bir anda gerçekleşir. Yani bu tsunami dalgası gibi işte o Endonezya'daki talihsiz şeyi hatırlayalım. O dalga okyanusun içerisindeki bir kırılmayla gerçekleşiyor. Dakikalar, saatler sürüyor okyanustan kıyıya ulaşması. Sonra bir saniyede gelip herkesi öldürüyor zaten.
Evet.
Yani o yüzden bu işler bir anda insanlar bankalara koşarlar. Birkaç banka ödemeleri yapmakta zorlanır. Dışarıdaki bazı krediler döndürülmez. Birkaç holdingle ilgili sorun yaşanır. Bilmem panik olur ve ondan sonra kusursuz fırtınaya doğru gideriz. Bizim daha önceki yaşadığımız o 2000-2001 tecrübeleri de böyle olmuştu. Ha o dönemde çok farklı koşullarımız var. Hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Onu da söyleyeyim. Yani birebir
Evet.
aynı yerde değiliz ama bu işler dediğim gibi bir anda olabilir ve her şey Türkiye'ye de bağlı değil. Şimdi yurt dışında çok ciddi bir resesyon beklentisi oluştu. Türkiye bütün stratejisini ihracat üzerine kurmuştu. Yurt dışındaki
Evet.
ülkeler büyüyemezse Türkiye'de ihracatını büyütemez. Diğer taraftan enerji fiyatlarında belli bir düşüş var ama Türk lirasında yeterince değer sürekli değer kaybı olunca bu tüketici olumlu anlamda da yansıtamıyor. Şimdi birkaç tane akaryakıt zamı indirimi aldık ama onlar geri gidecekler tekrardan. Petrol
Bir de
fiyatları biraz
yani
daha
bunun
düşük.
bir kısmı Rusya'dan iskontoyla alınan petrolün getirdiği kolaylaştırıcı. Rusya yarın fikrini değiştirse ya da petrolü satmamaya başlasa sanıyorum yine o art arda gelen tuhaf zamları göreceğiz.
Ki yani mesela Akkuyu'yla ilişkin gelişmeler var. Bunların dış politikada tam olarak nereye gireceğine üzerine bir mutabakat yok. Yani belki orada düşündüğümüzden daha kötü ilişkiler var. Ve işte
Evet.
bahsettiğiniz yerlere kadar gidebilir. Ama bu krizleri bir kenara bıraksak küresel piyasalardaki yüksek enflasyon artı resesyon beklentisi olduğu için faiz artımları en azından bir süre daha devam edecek. Resesyon beklentisi normalleşecek. Yani bu şu anlama geliyor. Şu saatten sonra Türkiye ekonomisi gecikmeli olarak dahi doğru hareketleri yapsa hızlı ve istenilen sonucu alması çok daha zor olacak. Bu nedenle artık sıkıştık. İktidarın bir şekilde büyümeden feragat etmesi gerekiyor. Ama bu da seçimlerden ötürü işine gelmiyor. Ama piyasa öyle şoklar yaşatır ki bu kararı size almaz. Yani siz bu kararı size almazsınız. Piyasa aldırtır size bu kararı. Biz bunu zaten 2018'de görmüştük, 2020'de görmüştük. Bu tür
Evet.
şoklar yaşandığı zaman size sormuyorlar. Dolayısıyla iktidarın artık karar vermesi lazım. Sermaye serbestisi mi, büyümede ısrar mı, dolar kurunu kontrol mü, faizin düşürülmesi ne olacağını karar vermesi gerekiyor. Ama şu andaki durumda bu kışı kesinlikle çıkaramayız. Hatta bu yıl başında kesinlikle çıkaramayız.
Anladım. Çok teşekkür ederim. Biraz izleyicilerimiz de düşüneceklerdir. Yani gerçekten bizi pek parlak günlerin beklemediğini ama siz nedenlerini de izah ettiniz. İktidarın artık bir tercih yapması gerekecek. Bu açıdan sanıyorum şu anda siz de dahil olmak üzere herkes ani bir faiz artışı beklemiyor. Belki ileriki vadede bunu göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi piyasa buna dönük bir tepkisiyle iktidarı buna zorlayabilir. O zaman sanıyorum ne nas kalacak ne de başka bir şey. Ağzınıza sağlık hocam. Çok böyle kapsamlı bir biçimde bize ne olduğunu anlattığınız için.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Mustafa Murat Kubilay ile birlikte Türkiye ekonomisindeki durumu, döviz kıtlığına doğru mu gidip gitmeyeceğimizi, yılbaşında, yeni yılda bizi nelerin bekleyeceğini, yılbaşını ekonomik olarak görüp göremeyeceğimizi, çok merak edilen IMF'ye gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz sorusuna Doktor Mustafa Murat Kubilay dedi ki belki biz gitsek bile bu sefer IMF bazı gerekçelerle Türkiye ile anlaşmayı kabul etmeyebilir. Burası önemliydi. Yeniden altını çizelim. Denklem değişiyor bu açıdan. Ekonomi sohbetlerinde bu hafta da Türkiye'nin gündemini sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.